Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, programın adına uygun şekilde ekonomik gidişatın ne yönde olduğunu biraz konuşalım diye dedik ki ben bir iki noktaya işaret ederek başlamak istiyorum izninle. Bir tanesi T24'te ekonomist Uğur Gürses şey demiş, bankacılık sektörünün net karının Mayıs sonu itibariyle 132,1 milyar Türk lirasına yükselmesine ilişkin olarak faizleri enflasyonun yaklaşık 60 puan altında tutunca kim kazançlı çıkmış böyle diye bir retorik soru vermiş. Aynı şekilde Deva Partisi'nden de Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 4 kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa dahi aile yoksulluk sınırının altında kalıyor demiş. Yani Türk İş'e göre Haziran'da açlık sınırı 6.391 lira, yoksulluk sınırı da 20.818 lira olunca. Ve bunlara ne diyorsun?
Yani bir kere tabii Uğur Gürses'in o dikkat çektiği nokta çok önemli. Bu ne anlama geliyor? Önce bir kere bankalar neden bu kadar tabii yüksek kazanç yazdılar ki bunu iktidar bunu hedeflemedi. Yani biz bankalara daha çok kazandıralım da onlar daha çok kazanınca işte kurumlar vergisini de daha çok alırız. Böylece daha çok harcarız. Kamu devlet daha çok harcar. Böyle planları tabii ki yoktu. Bu yapılan girilen yolun sonuçlarından bir tanesi. Ya işte bizim şey tabirle yan etki dediğimiz jargonda olumsuz yan etkiler, bir şey yapmak istiyorsun, bir hedefin var ama mantıklı değil ya da koşullar ona müsait değil ama ille ısrar ediyorsun, ondan sonra onu yapmaya kalkışınca da bu sefer başka yerlerden arıza çıkıyor. Şimdi başından beri aslında bu şeyi düşürmek, faizleri ben düşüreceğim, enflasyon da ardından düşecek şeyi iddiası tabii ki baştan itibaren hepimiz biliyoruz ki yanlıştı. Bu yanlış da ısrar edilince ortaya bir dizi büyük sorun çıktı. Neydi bu sorunlar? Tabii ki enflasyon en başta. Yani tam aksi oldu. Enflasyonun tabii bu kadar hızlı yükselmesine neden de döviz kurundaki artıştı. Artı bir planları daha vardı. Enflasyon ardından nasıl olsa düşer, faizleri indirince o yürümedi ama bir başka şey daha vardı akıllarında. İktidardan söz ediyorum tabii, bir tek adamdan. Şey olacak işte, Türk lirasının döviz kuru artınca tamam enflasyon artabilir ama önemli olan Türk lirası değer kaybedecek, rekabet gücü artacak ve şey, İhracat artacak, ithalat azalacak. Biz şey fazlası vereceğiz, dış şey fazlası, işlemler fazlası vereceğiz. Yani cari açık yerine fazla. Döviz bollaşacak ve o zaman kur da zaten kontrol altına girecek. Şimdi bu planın da yürümediği çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü giderek cari açık artıyor. Yani bu ne demek? Daha çok dövize. Sadece ithalatı yapabilmen için, talep edilen ithalatı yapabilmen için, Türkiye'nin yapabilmesi için giderek daha fazla dövize ihtiyaç var. Kaldı ki bir de tabii borçların geri ödenmesi büyük bir sorun yaratmaya başladı. Çünkü büyük bir güvensizlik oluştu Türkiye ekonomisine yönelik. Sen istediğin kadar içeride Türk lirası faizleri komutayla, emir komuta zinciriyle düşür, dışarıda tabii piyasa bunu dinlemiyor. Çıktı %8'e CDS risk primi dediğin, yani bugün firma şeyi döviz borcu vardı, ondan sonra kredi almıştı ve işte zamanı geldi, şimdi ya geri ödeyeceksin ya yenileyeceksin. Şimdi geri ödemeye kalkınsa bütün borçlar, ona zaten döviz yok ortalıkta. Mecburen şey edeceğim, çevireceğim borcu, yani yeniden borçlanacağım, uzatacağım şeyini, kim verdiyse sana borcu, işte hangi banka, o zaman da uluslararası faiz geçerli, %9-10'dan aşağı değil dolar, Onunla borçlansan bu sefer onun vadesi geldiğinde nasıl ödeyeceğim bu kadar faizi? Yani iş yavaş yavaş çığırından çıkıyor açıkçası. Şimdi böyle bir durumda tabii ki döviz şeyi bir akut hale geldi. Yani acilen iktidar planları, umdukları, beklentileri yürümeyince ekonomide acil döviz ihtiyacı var. Çünkü kur da yükselmeye başlamıştı. Ona adım adım, şimdi tekrarlamayayım ya, önce %25'ini ihracatçılara döndüler, dediler %25'ini getireceğim, bozduracağım. Tamam. Sonra bunu baktılar olmuyor, %40'a çıkarttılar. Aslında gene olmuyor. Çünkü sonuçta ne olacak, alım satım arasındaki farkları, maliyeti göze alıp gidiyor ihracatçı, bozduruyor. Ondan sonra ertesi gün gidiyor tekrardan döviz alıyor bankadan. O da yürümedi. Şimdi en son BDDK malum bu sefer şeye göz diktiler. Bu daha ağır bir tehdit tabii. Dediler ki ya kardeşim, firmalara, şimdilik firmalara, yani vatandaşa, döviz mevduatı olan vatandaşa şimdilik dokunmuyorlar. Yarın öbür gün ne olur bilmiyorum. Ama firmalara işte BDDK malum dedi ki senin şu kadar işte cirodan işte ya da şeyin mevduatın, döviz mevduatın belli sınırların üstündeyse, cesametine göre, öyle özetleyeyim, firmanın cesametine göre, yüküne göre senin döviz hesabın sınırları, koyduğum sınırları geçiyorsa o kalan kısmını bozduracağım. Bozdurmazsan ne olur? Bozdurmazsan ticari kredi kullanamazsın. Zaten firmalar her, yani büyük bölümü ticari kredi kullanıyor. Üstelik reel faiz bu kadar düşük olunca tabii ki Türk lirası kredi kullanma iştahı da artmıştı. Hatta bir kısmı belki de ticari krediyi alıp bir kısmıyla döviz alıyordu. Ona da tabii çok kızıyorlardı. Yani sonuçta şöyle özetleyeyim. Böyle bir dışa açık piyasa ekonomisinden sen onun temel mekanizmalarını, bundan, bu sistemden memnun olmayabilirsin. Diyebilirsin ki ben kardeşim geçmişe döneceğim. Hani yeni Türkiye, yeni Türkiye diyorlar ya, onu boş verin. Ben geçmişe döneceğim. 1980 hatta öncesine döneceğim. Kapalı bir ekonomi. Ondan sonra bir komuta ekonomisi. Ben böyle bir ekonomiyi bugünkü sisteme tercih ediyorum. Öyle daha iyi olacak. Daha hızlı büyüyeceğiz. Daha hızlı kalkınacağız. Tamam, böyle bir tercih yapabilirsin. Yani bunu şimdi tartışmanın tabii anlamı yok ama yaptın o zaman buna göre her şeyi, değil mi, planlarsın. Ama sen bir taraftan hem efendim dışa açık piyasa ekonomisi olsun, yani sermaye serbestliği olacak, o olacak mı olacak, ama ben temel şeylerine, mekanizmasına bu sistemin çomak sokacağım. Çomak, ben bu faiz oranlarını, enflasyon olmuş %70, Merkez Bankası %14'ten faiz veriyor. Ondan sonra fon kullanmak ister, bankalar öyle zaten mevduata da %23 veriyorlar. O da enflasyonun çok altında. Kredi talebi yüksek, dolayısıyla kredi faizleri yüksek. Ona henüz şey demiyorlar, şu kadardan mecburen vereceksin diyemiyorlar. İşi böyle olunca tabii ne oldu? Bankalar müthiş para kazandı. Yani bankaların yüksek para kar etmesi belki, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Amaç bankaları yüksek para kazandırmak değildi ve bankaların zaten o kadar bu 2001 krizinin sonucunda, biliyorsunuz bankaların, ama genç kuşaklar hatırlamayabilir, 70 tane banka vardı 2001 krizi öncesi Türkiye'si. Krizden sonra 35 tane banka kalmıştı. Ondan sonra da çok sıkı şeyler, kurallar getirildi. BDDK görevlendirildi. İşte öz kaynak yeterliliğine dair şuna buna. Türk bankaları o gün bugündür krize girmedi. Bugün de tamam, bir kısmı için belki geri ödeme, borç geri ödemelerinde sıkıntılar yaşandığı söyleniyor. Ama yani baktığınız zaman bilançolara bir sorun yoktu. Yani bankalar çok az para kazanıyor, öz kaynakları eriyor. Onun için daha çok para kazansanlar diye de bir durum yoktu. Bu tamamen işte hani kaş yapayım derken göz çıkartma hikayesi. Amaç bankalara çok para kazandırarak ülkenin kalkındığı, geliştiği, sanayileştiği, refahın arttığı nerede görülmüş? Oradan geliyorsun tabii bu sefer öbür tarafa. Ücretler muazzam eridi. Bu kadar ani enflasyon karşısında özellikle asgari ücret büyük bir övünç kaynağıydı iktidar için. %50 zam yaptık dediler. Tamam, Ocak'tan itibaren 4500 lira oldu. Ocak'tan Haziran ayına enflasyon %50 oldu. Yani gene başa döndük. Şimdiki yarın değil mi? Herkes onu bekliyor sanıyorum. Günün şeyi o olacak haberi. Artık yarın mı açıklanacak, pazartesi mi ya da cumartesi gece yarısı mı bilmiyorum. Asgari ücrete mecburen bir zam yapacaklar. Onda da çok tereddüt ettiler. Ama bir taraftan enflasyon altında ezilmiş memura yapacaksın değil mi? Cumhurbaşkanı da kendine yaptı galiba zaten değil mi? O ek bütçede %40 mu ne oldu, bir şey oldu.
Evet, bir şey oldu.
O memura sen dolayısıyla mecburen %40 yapacaksın. Asgari ücreti o zaman yapmasan olmaz. Orada yapacaksın. Yaptıktan sonra tabii o firmalar bunu tekrar fiyatlara yansıtacaklar. Enflasyon düşmeyecek. Yani biz 1990'ların hani o hiç beğenilmeyen kötü örnek olarak hep hem bizim işte derslerimizde anlattıklarımız hem de siyasetçilerin bizzat Adalet Kalkınma Partisi'nin yani 90'lardaki o yaşananların sonucunda aslında vatandaş bıktığı için onu iktidara getirmişti 2002'de %34 oyla. Ve tasfiye etmişti, oradan sorumlu gördü. 1990'lardaki yaşanan krizlerden, rezaletlerden sorumlu tuttuğu partileri de tasfiye etmişti. Şimdi oraya sen hızla geriye doğru gidiyorsun. Geçmişe doğru. Geçmişin en kötüsüne doğru. Tabii yani soru şu, ortada büyüme olmazsa o büyümeyi de şey diyecek, destekleyecek yani ona yakıtı sağlayacak. Kaynak olmazsa, içeride tasarruf olmazsa, senin dövizle rezervlerin zaten eksiğe, net rezervlerin düşmüşse, dışarıdan kaynak gelmiyorsa sana çünkü güven yoksa, nasıl büyüteceğim bu ekonomiyi? Tabii burada iktidarın sorunu öyle uzun vadeli artık bakmıyor. Orta vadeli, hiç, o da öyle de bakmıyor. Ama bütün derdi gelecek yıl Haziran ayına, önümüzdeki bir yıl nasıl idare edelim seçimlere en azından işte daha az işsizlikle, daha az enflasyonla nasıl gidebilirim? Bütün derdi onun içinde adeta bence çırpınıyor. Yani çünkü bir yere bir şeyde hani denizde botta bir yeri patlıyor botun, orayı tamir etmeye çalışırken bu sefer öbür tarafını patlatıyorsun, oraya işte yama yapmaya çalışırken beri taraf patlıyor. Şimdi bot acaba suyun üstünde kalabilecek mi bir yıl içinde?
Evet, tam da bu noktada bir şey söyleyeyim. Demin başlangıçta da sorduğum şeyi, yani Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bir hesap yapmış. 4 kişilik bir ailede herkesin asgari ücretle çalışıyor olması halinde dahi ailenin yoksulluk sınırı altında kalacağını söylüyor. Yani Türk İş'e göre açlık sınırının 6.391 lira, yoksulluk sınırının ise 20.818 lira olduğunu, ek bütçe de mecliste kabul edilmesine rağmen bunun çok ciddi bir kriz olduğu düşüncesi var. Buna ne diyorsunuz?
Yani tabii yoksulluk sınırını nasıl tarif ediyor falan. Şimdi teknik ayrıntılara girmeyeyim. Bana biraz abartılı geldi rakamlar ama siyasetçiler normaldir, abartırlar. Ama şurası doğru. Tabii bir kere İstanbul için bu rakamlar makul olabilir. Yani eğer kira veriyorsa bir aile artı işte İstanbul'da geçinmeye çalışıyorsa hakikaten yoksulluk sınırı o halinin aylık gelirinin bayağı yüksek olması lazım. Giderek de tabii bu yükseliyor enflasyonla birlikte. Ama Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ya da Orta Anadolu'da bir herhangi bir kentte tabii aynı yoksulluk sınırları söz konusu değil. Onu önce belirteyim yani. Burada da abartmayalım ama Türkiye'de topyekun bir yoksullaşma, daha doğrusu yoksulluk vardı zaten de çeşitli şekillerde bunu tanımlayabilirsin. Kolay değildir yoksulluğu tanımlamak. Yani daha doğrusu kim yoksul kim değil. Bu tanım o kadar kolay değil ama neyse. Sonuçta yoksul bir tanım koy. İşte bundan 3 yıl önce şu kadar yoksul vardı. Bunun en az 1,5 katı şu anda yoksul var mı? Kesin bu doğru. Ama tabii bir de bu yoksulların içinde hakikaten artık hayatta kalmakta zorlanan bir kesim de oluştu. O da doğru. Ama şimdi bunda nasıl mücadele edeceksin? Hükümet de işte bunu görüyor. Görmüyor değil. Onun için zaten şimdi asgari ücreti çok ciddi bir herhalde zam yapılacak. Yani çok düşük bir şey yapsa bir kere enflasyonun altında hakikaten ücretler baskısı altında erimeye devam edecek. Yani erimişlerdi. Tekrar eski düzeylerini Ocak ayında yılbaşındaki düzeylerini bulamayacaklar. Yoksulluk daha da artacak. Sen seçime gidiyorsun. Nasıl hesap vereceksin, ne anlatacaksın belli ki yapacak. Yaptığı zaman bu sefer işte hani yangını söndürmeye değil çıkarttığın yangını aslında söndürmek için hani şey ilaçlı su mu sıkman lazım, ne sıkman lazım bilmiyorum. Hani su sıkmak da işe yaramıyor bazen. O zaman sen tutuyorsun daha çok benzin döküyorsun. Söndürmek için daha çok da bir yangın çıkıyor. Yani enflasyon daha da artacak. O arttıktan sonra bu sefer Aralık ayında geldiğinde diyecek ki eyvah yani gene eridi biz yaptık ama gene millet söyleniyor. Yetmiyor, geçinemiyor insanlar. Asgari ücretten hanede iki kişi çalışsa bile yetmiyor. Ben bir daha yapacağım. Zaten memura öyle bir şey gelenek de oluştu. Değil mi? Vay enflasyona bakılıyor. Zam yapılıyor. Sen memura zam yaparken asgari ücrete yapmazsan ne olacak? Bir de tabii şöyle bir durum da ortaya çıktı. Asgari ücrete zam yapıyorsun ama bu bütün ücretlere firmalar, işverenler aynı ölçüde zam yapıyor anlamına gelmiyor.
Önde onu soracaktım evet. Yani bunun biraz daha açımlanması lazım budur. Asgari ücret
artırımı. Yani, şöyle oluyor. Asgari ücret aşağıdan yukarı doğru çıkartılıyor. Onun tabii ki asgari ücret verdiklerine eğer her şeyi yasal yapıyorsan kayıt dışı insan çalıştırmıyorsan dürüst çalışıyorsan o firmalar mecburen yukarı çıkartıyor. Ama bir kısmını da duyduk, onu da duyuyoruz. Ya akıl alır gibi değil. Veriyor asgari ücreti yapmış, mecburen, kanunen gerekli. Ama bu sefer diyor ki adama yani ben ya ben seni işten atacağım ya sen ben sana şimdi arttırdım maaşı, asgari ücret arttı, sana da daha yüksek para veriyorum, sen onun bir kısmını bana geri ver. yani... Onun üstündeki ücretler asgari ücretin altında kalanları tamam asgari ücret yaptın. Peki zaten önceki asgari ücretin üstünde olan bayağı hatta üstünde olan ücretler bu sefer asgari ücrete geldi yaklaştı. Onlara ne diyeceksin? O insanlar da bu sefer diyor ki yani daha vasıflı insanlar bunlar. Daha belki kıdemliler şu veya bu yani asgari ücretle çalışmazlar. Onlarınkini de arttırıyorsun ama yukarı doğru gittikçe aslında yaptığın zam azalıyor. Yani ücretler arası bir bakıma da eşitsizlik azalıyor. Şimdi bu yani bu da iş değil. Çünkü sonuçta rekabet ister istemez vasıflı işini iyi yapanlar gidecekler rakip firmalara. Belki firmalar bu sefer o rekabete dayanabilmek için ister istemez gene ücretler artacak. Yani bir şey sarmalına Türkiye ekonomisini soktular. Enflasyon önden gidiyor. Ücretler arkadan ona yetişmeye çalışıyor. Zaten seçime gidildiği için işte 6 ayda bir asgari ücrete zam yapılıyor. Ama bu tam enflasyonu yakalıyor. 1-2 ay geçiyor. Enflasyon tekrar 4 dolar koşturmaya başlayınca bu sefer tekrardan zay daha gerekiyor. Yani bir girdaba soktular. Tabii mesele şu, yani önümüzdeki bir yıl içinde neler olacağına dair iktisatçılar da aslında aralarında bölünmüş durumdalar. Çok temelde iki tez var.
Ha, onları da özetleyelim lütfen. Evet.
Yani bir teze göre meslektaşları bir kısmı diyor ki bu yürümeyecek, yani çökecek. Yani çökünce tabii çökmek şu anlama geliyor. Yani o kadar şey akut hale gelecek ki döviz şeyi sıkıntısı, ithalat yapılamayacak. İthalat yapılamayınca tabii daha büyük kısıtlamalar gelecek. Belki kota sistemi vesaire. O zaman büyüme tabii çakılacak. Ekonominin çarkları dönmez olacak. Yani çökmekten kasıtları o tabii. Bu 79'da yaşanmıştı. Bir kısmı da diyor ki bunlar ne pahasına olursa olsun idare edecekler. İşte dışarıdan döviz bulmaya çalışacak. İçeriden işte biraz önce uzun uzun konuştuk. Şimdi gene nitekim döviz kuru düşüş oldu biliyorsunuz. Yani dolar 17 küsurdan işte 16,5 civarında 16-17'nin altına indi. Keza avro da öyle 18'in üzerindeydi 17,5 civarı. Bu nereden oldu? Tabii ki o işte BDDK'nın son tebliğiyle ticari kredi kullanabilmek için şeylerde, firmalarda bakıyorlar durumlarına. Şu kadar döviz fazlam var, ben sınırlara girmek için ben şu kadarını satayım diyor mecburen. Satıyor, satınca yani böyle palyatif önlemlerle varabilirler Haziran'a kadar. Haziran'a varmak demek tabii çok daha bugüne kıyasla daha iyi bir ekonomik koşullar olacak anlamına gelmiyor ama önemli olan bizim ne düşündüğümüz, iktisatçıların ne öngördüğü değil, iktidarın ne umduğu ve ne beklediği. Onlar daha iyi olacağına hala inanıyorlar diyor bir kısım iktisatçılar. Onun için böyle götürecekler. Tabii seçimler için şu anda konuşacak bir şey yok. Erken çok.
Erken,
ama
evet.
Yani iki tane böyle tez var. Açıkçası ben ikinci tezden yanayım. Yani birinci tezin sonunda da tabii bu çökme meselesinde diyorlar ki bunu görecekler arkadaşlar. İktidar bunu görecek. Yürütemeyeceğini anlayacak. Onun için sonbaharda erken seçim yapacak. Bu hala erken seçim rivayetinin işte şeyi kaynağı, daha doğrusu temelindeki düşünce öngörü bu. Öbür tez de yani bunlar Haziran'a kadar şöyle böyle ite kaka gidecekler. Tezinde de tabii erken seçim yok senaryoda. Yani sonbaharda erken seçim neden olsun, doğrusu ben de onu pek inanmıyorum. Çünkü bunu yaptığın zaman sonbaharda biliyorsun ki şu anda bir hem anketler zaten oyların bir de vurduğunu gösteriyor iktidar partilerinin. Hem koşullar da hani ne kadar zam yaparsan yap bilemiyorum, bunlar birkaç ay içinde eriyecek. Bir faydası yok. Bir de en önemlisi biliyorsunuz seçim yasasını değiştirdi. Bunu neden değiştirdi? Tabii ki işte AKP hala birinci parti görünüyor. Kendi lehine olsun diye bir de şeyin işini zorlaştırdı ciddi biçimde. İttifak sistemini kaldırınca muhalefetin tabii işini zorlaştırdı. Şimdi bundan neden vazgeçsin? Bunları yaptı çünkü bundan ciddi bir avantaj bekliyor. Öbür taraftan yasa çıktıktan bir yıl önce, yani seçim yasasında sen bir değişiklik yaptığın zaman bu yasanın ilan edildiği, yayınlandığı tarihten bir yıl içinde seçim yaparsan bu değişikliği uygulayamıyorsun.
Evet.
Erken seçim yaparsan o zaman bu avantajından da vazgeçmen lazım. Yani zor. Hani sabaha kadar tartışsak, münazara yapsak.
Sürenin sonuna geldik zaten. Yani kaos durumu ve belirsizlik durumu had safhada devam ediyor. Bunu şimdi yeni
bu belirsizlik tabii çok kötü bir şey. Yatırımları erteletiyor. Büyüme düşüyor giderek. Ama neyse, 2 hafta sonra bir daha bakarız ona.
Evet, peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.